Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Fatih Kesikbıyık, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyiciler, bugün Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamızla birlikteyiz. Hocamız da 3 yıl boyunca Selçuklu'nun izinde programının Esen Değirmencioğlu ile birlikte hazırladık, sunduk. Hocamızın yoğun, büyük katkılarıyla. Ancak ardından kaçınılmaz biçimde dedim hocam, bir tarih kurumumuzun başkanlığı görevi geldi. Daha sonra çok kısa aralıklarla sizi konuk etmeyi ancak başarabildik. Bu anlamda burada radyomuzda sizi görmek, ağırlamak bizler için çok büyük bir gurur. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık hocam.
Hoş bulduk efendim. Ayrıca dinleyicilerimize de selam ediyoruz.
Hocam özlemişler sohbetinizi dinleyicilerimiz.
İnşallah biz de onları özledik. Buradan uzaktan hepsini sevdiğimizi belirtiyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Refik Turan hocamızla, Türk Tarih Kurumu Başkanımızla sohbetimize başlayacağız. Önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Sürpriz olsun, az sonra söyleyeceğim sizlere. Ama öncesinde hep yaptığımız gibi kitap armağanlarımız var. Bunun için iletişim adreslerimizi anımsatayım sizlere. Telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz de @trt-türktarihi. Kısa mesaj numaramızı Neslihan yazmamış. Onu gerek duymadın Neslihan. Peki. Ben telefon numaralarımızı bir kez daha söyleyeyim. 463-34-19 ve 463-34-21. Hocam, kitap armağanlarımızda dinleyicilerimizden geri dönüşler o kadar güzel, o kadar bizleri mutlu ediyor ki TRT adına, Türkiye'nin Sesi Radyomuz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınızla, büyük yardımlarınızla bu kitapları ulaştırıyoruz değerli dinleyicilerimize. Bu hafta hangi, bir de hocam baskılar çok güzel. Hep söylüyorum, Güray hocamızın olduğu programlarda da çok kaliteli baskılar, içerikler çok güzel, seçimler çok güzel, editörlük çok güzel. Bu hafta hangi kitabı armağan edeceğiz Refik hocam? Tanıtır mısınız dinleyicilerimize?
Birisi Eski Türklerde Şehircilik ismini taşıyan bir kitabımız. Profesör Doktor Faruk Sümer'e ait.
Bir efsane isim hocam.
Evet, söylediğiniz gibi bir efsane isim. Faruk Hoca'nın esas çalışması Oğuzlar, malum olduğu üzere. Daha önce Türkmenistan devlet tarafından da büyük ödüle layık görülmüş bir araştırma eseriydi Oğuzlar. Ancak hocanın başka yan çalışma ürünleri de vardı. Onlardan birisi, şüphesiz iştek ve kıymetli kalemiyle bu kitabı üretti. Biz de tarih kurumu olarak bastık. Dinleyicilerimize işte birer adet armağan ediyoruz yani ara ara. Yani gönül isterdi ki pek çok dinleyicimiz bu kitaplara kavuşsun.
Hocam çok ilgi gösteriyor dinleyicilerimiz, sağ olsunlar. O kadar merak ediyorlarmış tarihimizi. Selçuklu tarihiyle başlamıştık, Selçuklu'nun izniyle hocam sizinle birlikte. İlk programı öyle yapmıştık radyomuzda. Ardından Türk tarihinin izniyle yine sizinle başladık. Evet. Daha sonra idari görevleriniz öne çıktı elbette. Çok yoğun bir ilgi var. Diğer kitabımız hocam?
Diğer kitabımız Selçuklulara ait bir kitap. Daha geniş muhtevalı. Selçuklu Tarihi, Kültür ve Medeniyet adını taşıyor. Kayseri'de yapılmış olan bilimsel bir toplantının kitaplaştırılmış hali. İçinde çok değerli çalışmalar, bildiriler var bu eserin içerisinde. Bilindiği gibi Büyük Selçuklu Devleti, bizim kanaatimizce Türk tarihinde Osmanlı Devleti'nden sonra kurulmuş ikinci büyük devlet. Bir bakma Osmanlıların da atası bir devlet. Bir medeniyetin adı da aynı zamanda Selçuklu Medeniyeti olarak da zikrediliyor.
Hocam,
bu
şimdi,
bakımdan kitap değerli bir çalışma.
Hocam şimdi yaklaşık 4 sene öncesini hatırladım. Programımızın ilk programımızda Selçuklu'nun izindenin girişinde şu ifadeyi söylemiştiniz, paylaşmıştınız. 4 tane imparatorluk varsa yeryüzünde, bir tanesi de Selçuklu İmparatorluğu'dur, artı bir medeniyettir demiştiniz. Şimdi onu anımsadım söylediklerinizden.
Evet. Yani Selçuklu tarihi Türk tarihinde ayrıcalıklı olan konulardan birisidir. Evet. Her zaman için.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, konumuza başlayalım. Ben hocamıza başlığı soracağım. ve ardından çekileceğim. Çünkü bu konu gerçekten çok ilginç bir konu. Bir nefeslenelim, ondan sonra girelim konuya. Sevgili dinleyicilerimiz, az önce söylediğim gibi Profesör Doktor Refik Turan hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Şimdi konu son derece önemli. Ve hatta üzerinde bir türlü uzlaşılamayan, tarih bilimiyle uğraşan bilim insanlarının hemfikir olamadığı bir konu. Türkler neden Müslüman oldu? Soru 1. Nasıl Müslüman oldular? Soru 2. Ve bunun bir önemli alt başlığı olarak Türkleri İslamiyet'e yaklaştıran tarihi seyir neydi? Burada Refik Turan hocamızın diğer bu konu üzerinde kalem oynatmışlardan farkı var. Farklı yaklaşımları var. Henüz tam netleştirmedi hocamız. İlk bilimsel bulgularını, geliştirmekte olduğu bilimsel bulgularını paylaşacak bugün bizlerle birlikte. Türkler neden Müslüman oldu sorusunun yanıtı genelde verilen şu şekilde sevgili dinleyicilerimiz. Bir kılıç zoruyla oldular. Cürcan ve Tulkan katliamları hocam.
Evet.
İki, zaten kendi İslamiyet'ten önceki din Köktürk, tek Tengri dini çok uygundu ve bu uygunluk nedeniyle İslamiyet'e geçtiler. Bir diğeri de refah toplumuydu, Arap toplumu, Müslüman toplumu ve bu refah nedeniyle İslamiyet'e geçtiler. Fakat Refik Turan hocamız bunlardan yararlanmakla birlikte bunları farklı bir şekilde değerlendiriyor. Hocam ama hemen şimdi dinleyicilerimize sorular başladı. Dilerseniz bir onları aktarayım. Bari ondan sonra sohbetimize girelim. Avusturya'dan Selami Gidan, daha önce gönderdiğimiz bir kitap zannediyorum, almış. Çok teşekkür ediyorum. Bir solukta okudum demiş hocam. Bir solukta okudum. Çok güzeldi.
Ne mutlu. Biz de çok memnun olduk gerçekten.
Hocamızı diyor tekrar dinleyebildiğimiz için çok mutluyum. Allah başımızdan eksik etmesin diyor. Hocam buradan mesajı ben vermiyorum. Neslihan vermiyor, dinleyici veriyor size.
Biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten başarılar diliyoruz. Bizim milletimizi orada temsil ediyorlar. Hakikaten hani buradan onlara yani kucak dolusu, sevgi dolusu selamlar.
Hocam yalnız hocamızı tekrar dinleyebildiğimiz için diyor. Ben evet. İşlerinizin çok yoğun olduğunu biliyorum. Bir yandan bilimsel çalışmalarınız, bir yandan yöneticilik, bir yandan öğrenci yetiştirmekten de vazgeçmiyorsunuz ama bizi de ihmal etmeyin arada diyorum hocam.
İltifat olarak algılıyorum. Çok teşekkür ederim.
Estağfurullah hocam, gerçeğin ta kendisi. Avusturya'dan Süleyman Kılıncarslan, Atatürk posteri istemişti bizden, kurumumuzdan, tarih kurumumuzdan. Gönderdik hocam, eline ulaşmış. Çok teşekkür ediyor dinleyicimiz. Biz ona teşekkür ediyoruz. Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu adlı dinleyicimiz. Şimdi Neslihan paylaşıyor benimle. Hocamızı çok özlemiştik diyor. Bugün tekrar dinlemekten dolayı çok mutluyuz diyor hocam.
Biz de dinleyicilerimizi özledik. Onun için zaten buradayız.
Hocamıza, Sedat Bey'e, Neslihan Hanım'a çok selamlar, saygılar demiş. Bizden de selamlar, saygılar. Onlar sayesinde biz varız hocam. Sağ olsunlar. Dinliyorlar, paylaşıyorlar. Almanya'dan Aydın Küpeli aramış hocam. Programı dinliyoruz diyor. Yine radyo başındayız diyor. Teşekkür ederiz bu program için diyor. Ne diyelim hocam? Sağ olsunlar, var olsunlar dinleyicilerimiz.
Daim olsunlar.
Daim olsunlar.
Allah yüreklerini ferah etsin, geniş etsin inşallah.
Hocamızdan değerli dinleyicilerimiz, sizin adınıza sözü de aldık. Vakit buldukça, mümkün oldukça bizlerle birlikte olacak Refik hocamız. Hocam bayağı bir zaman geçti. Buyurun, söz size bırakıyorum.
Şimdi dünyada medeniyet olgusu var. Daha Türkçesi medeniyetler olgusu. Medeniyet en yüksek toplumsal gelişmişlik düzeyini ifade eder. Yani kültürden öte hem büyüklük hem gelişmişliği ifade eder. Ve medeniyet gelişmişlik olgusunun dış çizgisini, dış sınırlarını din çizer. Veyahut bir başka deyişle bir medeniyetin en büyük ortak paydası dindir, inanç sistemidir. O bakımdan tabii din değiştirme, bir dine sahip olma, bir dini takip etme, içinde yer alma fevkalade hayati önem arz eder. Yani bizim Müslüman olmamız, işte birilerinin Hristiyan olması kimlik açısından çok önemlidir. Çünkü bir inanca sahip olduğumuz zaman topyekün düşüncemiz, tarzımız, genel gidişatımız, hayat tarzımız, sanat anlayışımız, fikir hayatımız, üretimimiz değişiklik gösterir, belli bir istikamete gider. Bu çerçevede Türkler en az belki hani 1500 yıllık yani tarihi gerçekler ışığında bunu belirtiyorum. Eski dinlerini değiştirdiler. 10. yüzyıl içerisinde ki tarihi kabul budur, İslamiyet'e geçtiler. Bu bir daha görülmedi. Yani Türklerin veya başka bir milletin ana hatlarıyla din değiştirmesi sıradan bir şey değil. Çünkü bir ikincisi olmadı. Hani tarihi şairin birisi şöyle ifade ediyor. Tarih tekerrür eder miydi? Tekerrürdür derler. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi diye. Hakikaten bazı olaylarda tıpkısı veya aynısı olmaktan uzaktır olaylar ama benzerlikler taşır. Ama din değiştirme olayı veya olgusunu düşündüğümüzde tarihte bir daha yer almaz. Bir defa olmuştur. O bakımdan bunun bir ayrı önemi var. Tarihte Türklerin hayatı bambaşka bir istikamete girdi. Yani yıllar yılı, yüzyıllar boyu Gök Tanrı dini denen veya eski Türk dini denilen dinden işte İslamiyet'e geçtiler.
Hocam orada peki, şöyle bir ayrım var. Bir hemen kısacık soracağım size onu. Doçent Doktor Asen Turan hocamız kök tengri dini değil, tek tengri dini ifadesinin doğru olduğunu mikrofonlarımızda söylüyor. Bu görüşte sizin görüşünüz?
Şimdi burada da belki bir münakaşa var ama daha çok tek tanrı dini tamam. Tercih edilmelidir. Çünkü bazı tarihi olguların Sedat Bey, tarihçiler veya araştırmacılar tarafından adı veriliyor. Yani bu dinin şüphesiz bir özel adı olmalı. Yani şimdi içinde bulunduğumuz hani Müslümanlık dininin adı İslamiyet. Yani batıdaki Avrupalıların, daha batıdakilerin benimsediği işte İsevilik dininin adı Hristiyanlık. Yani şimdi ama bunun da kendi çağında bir orijinal adı olmalı. Ne yazık ki yani bu adı tam tayin edemiyoruz. Bilemiyoruz da yani bu münakaşa oradan kopuyor. Yani Gök Tanrı dini, Tek Tanrı dini veya eski Türk dini ibareleri, ifadeleri ve isimlendirmeleri var. Evet. Araştırmacılar açısından. Evet. Belki orada Ahsen Turan hocanın hani bir hassasiyeti var. Yani,
evet hocam. Yani, evet.
O da tek tanrıcı yani tarih içerisinde tek tanrı dini olmak ayrı bir özellik taşır. Yani bir çok bunu tanrıcı dinler hocamız, vardır. Evet. Bir de tek tanrı dinleri vardır. Yani onu vurguluyor. Tek tanrı dinleri de bildiğimiz üç dinin de dışında olan tek tanrı.
Ya pagan değildi demek anlamında. Tabii. Evet hocam.
Yani şimdi mesela eski Mısır dinleri vardır. Yani biliyorsunuz yani
Yunan tanrıları.
Amon dini evet, diyoruz. Yani Amon veya Amon Ra tanrısı var orada. Amon tanrısı var. Tanrı Osiris var yani böyle. Yani çok tanrılıdır. İşte Yunan tanrıları vardır. Yani o Yunan dini de çok tanrılıdır. Ama bir Akeneton dini var. Yani tek tanrılıdır.
Hocam onların bir de yarı tanrıları da var.
Evet. Ayrı bir konu ama Türklerin dini tek tanrı dini ifadesinden bir hassasiyet noktasına geliyor.
Paylaştım.
Ayrı bir konu.
Ben yani kestim hocam böyle, lütfen.
Evet. Evet. Şimdi bu hakikaten bir kocaman toplumun yani yüzlerce yıllık belki binlerle ifade edilen yıllık inancından başka bir inanca geçmesi hali. Ve demin altını çizdiğimiz şekliyle bu bir daha tekrar olmadı. Yani öyle şunun için ifade ediyorum hani din değiştirme öyle elbise değiştirme, kılık kıyafet değiştirme gibi bir şey değil. Ya yer yurt değiştirme, işte bir yerden bir yere gidip yaşama hali de değil. Yani bambaşka bir şey. İnsanlar taşınırlar, bir yerden bir yere giderler, çocukluktan işte yaşlılığa geçerler, türlü zamanlar yaşarlar ama dinlerini değiştirmezler. Yani bu Türklerin tarihinde de Müslümanların tarihinde de çok büyük sonuçlar doğuran, çok büyük gelişmeler ifade eden bir haldir. Yani ayrıca üzerinde durmak lazım. Şimdi bunu Türkler neden eski işte tek tanrı dinini veya gök tanrı dinini bıraktı da, yani ne oldu da yani İslamiyet'e geçti?
Soru bu hocam.
Bu konuda hakikaten çok kıymetli araştırmacıların çok kıymetli yorumları var. Yani Osman Turan Hoca'nın, ondan sonra Hikmet Tanyu, yani büyük ilahiyatçı, ilahiyat tarihçisi Hikmet Tanyu Hoca'nın, İbrahim Kafesoğlu Hoca'nın ve benzeri, hani Türk tarih araştırmacıların, yabancı araştırmacıların, hani Jean-Paul Roux gibi Fransız.
Hocam sizin de dahil olduğunuz ekolde Altay Köymen Hoca'da bu konuda bir yaklaşım var mı?
Var. Altay
Köymen. Bu ana ekoldensiniz ben biliyorum.
Altay, yani bu konuda hani neden İslamiyet'i bırakıp da işte Müslümanlığa geçtiği konusunda genel bir sebepler silsilesi var. Yani mesela birisi eski Türk dini veya tek tanrı dini İslamiyet'e benziyordu. Ondan bu benzerlikten dolayı Türkler daha kolay bıraktılar ve İslamiyet'e geçtiler. Hani işte birinci şık bu. Bu benzerlikler ne de hakikaten benziyor işte. Yani tek tanrı dini. İslamiyet de tek tanrı dini. Allah var.
Ondan sonra cennet cehennem.
Hani bazı temel inanışları var. Yani ahiret inancı. Biraz önce güzel söyledin. Cennet cehennem. Allah'ın insanları hesaba çekmesi. Mahşer. Yani o tek tanrı dininde de var. Mesela yeryüzünde dua, haç ve kurban, yani kurban gibi temel ibadetler var. Yani bunlar büyük bir benzerlik gösterebiliyor. Yani yine öte yandan dinin getirmiş olduğu sosyal bir takım prensipler, aile prensibi, mesela hani yalan kabul edilmez bir günahtır İslamiyet'te. Yani eski tek tanrı dininde de öyle. Yani bakımdan genel, mesela bütün gözlemciler, Selçuklu çağı olsun, daha önceki dönemlerdeki seyyahlar olsun, Osmanlı döneminde olsun, mesela Türklerin ve de Müslüman Türklerin tabii temel meziyetlerinden biri yalan söylemezler der. Yani bu çok önemli bir şeydir. Bunlar uyuyor. Aile geleneği tam İslamiyet'in ortaya koyduğu prensipler dairesinde bir aile geleneği, işte yasak ilişkiler, aykırı ilişkiler yasak,
evet hocam.
Yani kesinlikle ağır cezaları var. Yani bu çerçevede işte tam düzgün mazbut aile sistemini ihtiva ediyor. İslamiyet de öyle.
Ataya
saygı
hocam.
Bu benzerlikleri gösteriyor.
Hocam ama çok ilginç bir benzerlik de. Domuzdan da, yani İslam'da biliyorsunuz domuz eti haramdır. İslam öncesinde Türklerde de domuz sevilen bir hayvan.
İlginç bir şey.
Çok
yani
ilginç hocam.
Böyle, evet. İlginç bir şey. Tabii ister istemez bazı araştırmacılarda acaba hani Türklerin İslamiyet öncesi dinlerinde de, tabii İslamiyet Hazreti Peygamber'le gelen din, öncesi de var. Yani daima Kur'an'ın ifadesiyle sırat-ı müstakim üzerine olan bir din hep ola geldi. Yani insanlık tarihinden itibaren ola geldi. Bunu bütün dinler tarihi de diğer kitaplarda doğruluyor. Yani böyle bir belli bir istikamette ola geldi. Bu şu tezi de gündeme getirdi. Acaba İslamiyet öncesi Türklerin dininde, yani o Allah'ın yeryüzüne indirdiği dinlerden bir kolda, hani bir koridor ve nefesle o şekilde mi devam etti? Yani o da mı, yani hak dini demiyorum da, burada mesela Hazreti Peygamber'in kendi peygamberliğinden önce de takip ettiği bir din vardı. Haniflik dini diye. Haniflik dini Hazreti İbrahim'e uzanıyor. Buna benzer hani bir uzanan inanç kolu da Orta Asya'da, Bozkır'da bu tek tanrı dini mi idi mi şeklinde araştırmalar da var. Bu da mümkün ama bu konudaki araştırmalar ne yazık ki daha yeterli seviyede değil. Ama dinleyicilerimizle şunu paylaşmaktan da imtina etmeyelim. Yani 18. yüzyıl Osmanlı müfessir, büyük müfessirlerinden biri var. Vani Mehmet Efendi. Diyor ki Oğuz Han bir peygamberdi diyor. Yani buradan tabii ileri boyutlu Yani bir konuyu anlatmak istemiyorum. Yani böyle dinleyicilerimize yanlış bir ifadede bulunmak istemiyorum. Hani Oğuzhan peygamberdir demiyoruz.
Böyle yani, bir rivayet
yani,
var diyoruz.
Böyle bir yani şey var, tefsiri var. Yani,
öyle mi hocam?
Diyor ki yani genel İslam müfessirlerinin Zülkarneyn peygamber vardır. Tarihte işte dinler tarihinde büyük hükümdar olarak da geçer. Hem peygamber hem hükümdardı şeklinde. İşte doğunun batının sahibi yani böyle yani şarkın garbın sahibidir. İşte uhravi bir hükümdardır. Hem dünyaya hem ahirete yönelik pencereleri olan bir hükümdardır. Yani şanlı bir hükümdardır Zülkarneyn. Bunu Büyük İskender'e yormuşlar. Yani Batılıların Alexander the Great dedikleri yani bu Makedonyalı İskender'e. O olamaz diyor. Yani şey bu Oğuzhan'dı diyor. Oğuzhan'a daha çok oturuyor. Diyor. Oturmuş tefsirini yapmış yani Vani Mehmet Efendi. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ilim bilimde ihtiyat vardır devamlı. Yani o ihtiyatı burada da ifade
hocam,
ediyorum.
Hocam çok konumuz var. Kısa bir ara verelim. Devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Refik Turan hocamızla, Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamızla sohbetimizi, ancak öncesinde Avusturya'dan Selami Giden adlı dinleyicimiz bizi arayan, bize ulaşan ilk dinleyicimiz oldu ve ona hocamızın başta tanıttığı Eski Türklerde Şehircilik adlı kitabı yollayacağız, armağan edeceğiz. Profesör Doktor Faruk Sümer hocanın, çok büyük bir hocanın bir eseri bu. Kazanan dinleyicimiz bu hafta Avusturya'dan Selami Giden. Hocam şimdi ikinci başlığımıza yavaş yavaş geçecek olursak, ki üç başlığımız daha var. Umarım yetiştirebiliriz. Neslihan'dan uyarıyı alacağız herhalde programın sonunda bu gidişlere Fik hocam.
Evet.
Nasıl Müslüman oldular? Ve çok tarihçilerimizin, Türkolojinin, Türk tarih bilimiyle uğraşan insanların Türkleri İslamiyet'e yaklaştıran tarihi seyir başlığı altında verdiğiniz o konuyu açmanızı rica ediyorum Refik hocam.
Şimdi yalnız ondan önce bir hani
yani
şu hususu tamamlamak tabii istiyorum dinleyicilerimize saygı açısından da. Yani bu dinler arası benzerlikler var. Günümüzde de var. Yani bu eski Türk dini ile İslamiyet'in bazı noktalarda, bazı esaslarda benzemesi normal bir noktada. Günümüzde de mesela İslamiyetle Hristiyanlık da benzer. Elbette biz hani Müslüman olarak son din, tam din, doğru din biz diyoruz. Yani ona inanıyoruz da. Yani burada başka bir şey anlatıyorum. Yani mesela Hristiyanlığın Allah inancı vardır. Hristiyanlığın ahiret inancı vardır. Peygamberler inancı. Bizim peygamberimiz dışında bütün peygamberlere onlar da inanır. Yani kitap inancı, vahiy inancı hepsi vardır. Dua, ibadet yani şeyde de onlar da var. Yani namaz, oruç, Hristiyanlar da var. Benzerlik derseniz belki bu benzerlik daha fazla. Yani yine İslamiyet'le ne bileyim Musevilik arasındaki benzerlik daha fazla. Fakat hani bugünkü hani Müslümanlar ben biraz da Hristiyan olayım demiyor. Yani bu görünmüş bir şey. Yani iddialardan birisi. O zamanki İslam dünyası çok parlak, ekonomik bakımından fevkalade yükseklerdeydi. Büyük bir refah sistemi hakimdi. Zenginlik gıpta ettiriyordu dört bir taraftan. Ama hani bundan dolayı yani Türklerin İslam dünyasına yöneldiği, teveccüh ettiği iddialar var. Ben buna da katılmıyorum. Çünkü şeyi hatırlıyorum, hep şöyle bir gelişme oldu. 1960'lı yıllarda biz Avrupa'ya, gelişmiş ülkelere işçi gönderdik. O zamanki Avrupa ile Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ile Türkiye'nin ekonomik açığı çok fazlaydı derim. Bugünkü gibi değildi. Ama oraya giden belki neredeyse ayağında çarığıyla, yani kumaş olmayan elbisesiyle giden işçilerimiz çalıştılar, para kazandılar, döviz getirdiler. Ama hiçbiri de biraz da Hristiyan olalım, bu refaha hürmeten falan demediler. Yani bu da ayrı bir kıvanç verici bir durumdur. Yani işin biraz da kahramanlık boyutudur. Yani dolayısıyla yani bu tür tezlere yani oturdum ben yeniden düşünmeye başladım. Yani başka hususlar da var. Yani siyasi gelişmelerden dolayı Çin baskısı işte Türkleri kaçırdı. Öyle de değil yani Türkler çoğu zaman inançları uğruna savaşıyorlar, ölüyorlar ama değiştirmiyorlar yani böyle. Hatta bazı milletler de inançları uğruna savaşıyorlar, ölüyorlar ama öyle kolayca din değiştirmiyorlar. Dolayısıyla hani bu yeni bir benim için araştırma başlangıcı oldu. Oturup Türkler niçin Müslüman oldu sorusunun cevabını doldurarak yeniden bir araştırma boynumuzun borcu olsun diye düşündüm. Şu anda o çalışmamız devam ediyor. Gelelim hani senin o belirttiğin.
Buyurun
bir takım
hocam.
Tabii tarihi boyut da var işin gerçeğinde. Yani Türklerin Müslüman oldukları döneme bir göz atmak gerekiyor. Hangi tarihi olaylar derseniz. Hakikaten özellikle 8. yüzyıla baktığımızda Çin'in siyaseten ve askeri olarak bir ikbal dönemine girdiğini görüyoruz. Özellikle Çin'in ve büyük bir coşkuyla hareket ettiğini. Ama aynı ikbal dönemi de İslam dünyasında var. Yani işte Emevilerin iktidarı terk edip Abbasilere devrettiği bir dönem. Ama henüz daha sahabiyi takip edenlerin hayattan çekilmedi. Yani şöyle bir silsile vardır. Sahabe, tabi'in yani onu sahabeyi tanıyanlar. Bir de etbaun tabi'in yani sahabeyi tanıyanları tanıyanlar diye böyle üç kuşak İslam tarihinde zikredilir. Henüz onların hayattan çekilmediği bir dönemde yani 751'de Talas Savaşı'ndan söz etmek isterim. Talas Savaşı Türklerin İslamiyet'i kabulünde önemli merhalelerden biridir. Elbette bu savaştan önce Türkler Müslümanlarla karşılaştılar. Biraz önce başında bahsettin. İlk karşılaşma pek de hoş olmamıştır. İslam orduları bu Ceyhun Nehri'ni açtıktan sonra yani işte Asya'nın Bozkır duvarına çarptılar. Özellikle Emeviler döneminde Kuteybe bin Müslim adındaki komutanın önemli katliam denilebilecek kanlı bir takım taarruzlar gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ama bütün bunlar hani Türkleri öyle zorla hani din değiştirmeye götürmedi, sevk etmedi. Yani ağır badirelerle karşılaştılar. Yalnız 751 bir kırılma noktası. Yani milletlerin, toplulukların bir kader noktası oldu. O zamanki Buda medeniyetini temsil eden Çin siyasi yapısıyla işte İslam medeniyetini temsil eden Müslüman Abbasi orduları Asya'nın bu güneybatı kesiminde Talas'ta. Talas gene bir Türk yurdudur. Bir eski Türk başkentlerindendir. Karşılaşması söz konusu oldu. Hani Çin öyle ki Asya hakimiyetine giden yolları kendisine açmak istiyordu. Yani Müslümanlar da işte Asya'yı yani Müslümanlaştırabilir miyiz ki hedefi içerisindelerdi. Yani bu noktada iki büyük ordu, Asya'nın iki büyük ordusu 751'de Talas'ta karşılaştılar. Üç gün boyu da savaştılar. Yani savaşın kimin kazanacağı muallakta kalmıştı. Ama yani bir güç İslam ordularının kazanması çerçevesinde ağırlığını koydu. O güç daha henüz Müslüman olmayan bölge Türkleriydi. Karluk Türkleri, işte Çiğil, Yağma onların da buna iştirak ettiklerini tahmin ediyoruz. Bir tarafta kendi ağırlıklarını koydular ve Müslüman Arap ordularının Çin'i mağlup etmiş, perişan etmelerini sağladılar.
Hocam bunu
dolayısıyla bu tarihin kaderini değiştirdi.
Hocam bunu tekrarlar mısınız? İki ordu üç gün boyunca savaşıyor. Savaşın galibi belli değil. Çin ordusu bir tarafta, evet. İslam orduları bir tarafta.
Bir tarafta yani.
Ve bir tarafta da Bozkır medeniyetinin mensupları Türkler.
Türkler. Türk daha henüz iki taraf hakkında karar vermemişler. İki tarafın dininden de değiller. Yani milliyetinden de değiller ama yani bir hesap yapıyorlar, bir karar veriyorlar. Bu hesap ve karar hem Türk tarihini hem İslam tarihini hem Çin tarihini değiştirecektir. Yani tam anlamıyla bir düğümün değişik bir şekilde çözülmesidir. Ve sonuçta yani Müslüman Arap orduları, Abbasi orduları Çin ordusunu perişan edecektir. Ve Asya'ya da geldiği yeri geri gönderecektir. Bu çok önemli bir merhaledir. İşte bundan sonra yani pek çok tarihçi hani Türklerin İslam dünyasına bakışı değişti bu hadisiyle demiştir. Böyle bir değerlendirme. Bu doğrudur. Yani bakın ben buradan şu noktaya geliyorum. Yıllar boyu biz hani Almanlara müttefikimiz, dostumuz dediler. Ama Almanya'dan bakış hiç öyle değildi. Sebebi yani Türk kültür yapısındaki, dokusundaki bir işte genlerdeki varlık da bu. Yani yapımız böyle diyebiliriz. Yani sebebi de Birinci Dünya Savaşı'nda onlarla yan yana savaş etme halimiz. Yani Alman genel psikolojisi öncesi sonrası bizi çok ilgilendirmiyor. Orada yani Türk Mehmetçiği ile Alman askeri yan yana savaşmıştı. Bu unutulmadı. Yıllarca unutulmadı. Ama ne yazık ki yani burada bir sistemlerimizde Alman hükümetlerine ve Alman yetkililerine gönderelim. Yani Almanya bunu göz önünde bulundurmadı. Ve yani bu duyguyu söndürmek için ne lazımsa yaptı yani tabiri caizse.
Hocam daha
bugün
dün,
de yapmaya devam ediyor.
Daha dün i̇şte, Federal Meclis işte, Başkanı üzerine vazife olmadığı şekilde Türkiye'de biz isterse başkanlık sistemine geçeriz, isterse başkansızlık sistemine geçeriz, isterse kanunluk sistemine, isterse padişahlık evet. sistemine. O başka bir ülkenin Federal Meclis Başkanı. Tabii. Yani üzerine vazife olmayan işlerle uğraşıyorlar. Söylediğiniz son derece haklı.
Evet, Refik yani, Hocam. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Milleti'nin ne kadar düşmanı varsa maalesef hani koruma altında, Alman şemsiyesi altında bu bütün bizim kamuoyunu üzmekte göz ardı edilemeyecek bir husus.
Buyurun yani, hocam.
Evet.
Türklerin İslamiyet'e geçişindeki...
Birisi bu. Yani bir temel daha noktada durmak istiyorum. Bilmiyorum vaktimiz ne kadar
kaldı. Hocam 2 dakikamız kaldı.
Şöyle... 2 dakikada hemen o cümleyi
ifade edeyim.
Yani 8. 9. yüzyıllarda Asya'da Türkler hem siyaseten hem sosyal olarak hem ekonomik olarak büyük bir buhranın da içindelerdi. Yani bu buhran hali tabii ki öncelikle onların siyaseten bir tercih yapmaları gereğini ortaya çıkarıyordu. Bu tercihi demin söylediğimiz çerçevede yani işte Talas'ta İslamiyet cenahında koyma yoluna götürdü. Bu ondan sonra da devam etti. Artık bu ittifak hali ve ama gene de Türklerin Müslüman oluşu pek kolay bir süreç değildir. Yani Türklerin Müslüman oluşu 7. yüzyıldan başlar, 12. yüzyıla kadar sürer. Bu 500 yıllık bir süreçtir.
Dile yani, kolay hocam.
Dile kolay. Pek kısa bir zaman da değildir.
Hocam son 30 saniyemiz içerisinde Satuk Burhan'a da bir vurgu yapmanızı rica edeceğim.
Burada Türklerin İslamiyet'i kabulünde çok sayıda kilit adamlar vardır. Tolunoğlu Ahmet, Işıt Muhammed, yani işte bu Bulgarya'da işte Almusan, Yıltabarhan ve Abdülkerim Satık Burhan, Karahanlı hükümdarı. Bunlar İslamiyet'in kabulünde kilit rolü oynamış şahsiyetlerdir. Tarihen kıymetleri bilinmesi gereken, unutulmaması gereken şahsiyetlerdir. Özellikle Abdülkerim Satık Burhan ruhları şad olsun.
Ruhları şad olsun. Hocamız var olsun. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi değerli dinleyicilerimiz... Türklerin neden Müslüman olduğu, nasıl Müslüman olduğu ve İslamiyet'e getiren tarihi seyri hocamız elinden geldiğince kısa biçimde özetledi. Fakat 2 tane daha başlığımız kaldı konuya ilişkin. Türklerin İslamiyet'e geçişi sırasında dünyanın genel görünümü ve İslamiyet'e geçişin dünya tarihindeki önemi ve sonuçlarını konuşma fırsatımız yazık ki süre nedeniyle bu hafta olamadı. Nasıl olsa hocamız bize söz verdi. Daha doğrusu dinleyicilerimize söz verdiniz hocam. Fırsat buldukça tekrar geleceğinizi söylediniz. Bu iki başlığı da hocamızı ilk konuk etme imkanı bulduğumuzda mutlaka soracağız kendisine. Değerli hocamız, Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olduğunuz, eksik olmayınız.
Çok teşekkür ederim efendim. Tekrar dinleyicilerimize kucak dolusu selam olsun. Sağlıcakla kalsınlar.
Nesnen, senden de uyarıyı almadan programı tam zamanında kapatıyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz Türk Tarihinin İzinde programında. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk Tarihinin İzinde.